Ayrım 3. Sayfa 30. Renklerin Hikayesi. Galatasaray efendileri artık bir marka olmuştu. Adı da Galatasaray olarak değişmişti. Sevenleriyle birlikte çekemeyenlerin de sayısı gün geçtikçe artıyordu. Futbola hoşgörüyle bakmayan kesimlerin tepkileri de gecikmemişti. Hatta her hareketleri takip ediliyordu. Kuş dilinin meşhur Alpesti, pala bıyıklı, tıkna safiyesi etraflarında çizdiği çarkları daraltmaya ve fena gözle bakmaya başlamıştı. Hafiye'nin takip ettiğini biliyor ama sebebine bir anlam veremiyorlardı. Bir ara Ali Sami dayanamayıp, ''Hafiye Efendi, bizi niçin takip ediyorsun?'' diye sordu. Hafiye önce hiçbir şey yokmuş gibi davrandı. Sonra Ali Sami'nin kolunu tutarak tenha bir yere götürdü. Sesini alçaltarak, ''Yeri kulağı var derler, biraz sessiz ol.'' dedi. Güya onları takip eden o değildi. Güya bütün bunları onları korumak için yapıyordu. Hafiye'nin bu iki yüzlü ve sinsi tavırları Ali Sami'yi çileden çıkarmaya yetmişti. Ali Sami, Hafiye'nin gözlerine bakarak bağırmaya başladı. ''Benim kimseden saklayacak bir şeyim yok, tamam mı? Soruma cevap ver, bizi neden takip ediyorsun?'' ''Delikanlı, beni yanlış anladın galiba.'' ''Yanlış falan anlamadım. Aylardır bizi takip ettiğini biliyoruz.'' ''Sizi takip ettiğim doğru ama niçin takip ediyorum bir sor bakalım.'' ''Zaten onu soruyorum. Anlamadıysan tekrar sorayım. Bizi niçin takip ediyorsun?'' ''Sizi korumaya çalışıyorum da ondan.'' ''Biz sana böyle bir vazife vermedik ki. Bunun için ücret de ödemiyoruz. Bildiğimiz kadarıyla sen ücretsiz iş yapmazsın.'' ''Sizi seven birileri istedi bunu. Ücretimi de onlar veriyor.'' ''Bak sen, bizi seven tanımadığımız birileri varmış da haberimiz yokmuş.'' ''Geç bunları Afiye Efendi, gerçek maksadın ne onu söyle.'' ''Madem çok istiyorsun söyleyeyim. Kırmızı beyaz renkli formadan vazgeçin. Bu renklerde ısrar ederseniz başınız çok ağrıyacak. Benden size dost tavsiyesi.'' ''Kime zararı varmış bu renklerin?'' ''Ancak şu kadarını söyleyebilirim. Emir büyük yerden. İnatlaşırsanız soluğu kodeste alırsınız. Kodese girdiğiniz zaman da talebelik hayatınız ve takımınızla ilgili hayalleriniz tamamen suya düşer.'' Ali Sami işin ciddiyetini zaten biliyordu ama bu kadarını da tahmin etmiyordu. Zaman zaman dolaylı yollardan bu tür şeyleri duymuşlardı, şimdi ise yetkili bir ağız aynı şeyi söylüyordu. Başka çareleri yoktu, mecburen kırmızı beyaz renklerden vazgeçeceklerdi. ''Tamam, vazgeçelim de.'' dedi. ''Sebebini öğrenebilir miyim?'' ''Orası beni aşar. Ama yine de şu kadarını söyleyeyim. Bu renkler siyasi çağrışım yapıyormuş. Ha, şunu da söyleyeyim. Bundan böyle sütçü Bulgar'ın dükkanında toplanmak da yok.'' ''Allah Allah, niyeymiş o?'' ''Çocuk, çok soru soruyorsun. Öğrenmek hakkım değil mi?'' Hafiye sinirlenmeye başlamıştı. ''Sıktın ama. Hak ararsan değirmene git, tamam mı?'' ''Neyse, şimdi söyle bana, formayı ne zaman değiştireceksiniz?'' ''Yarın yetkililer rapor vermem gerekiyor.'' ''Tamam, anlaşıldı. Sizden kurtuluş yok. Mecburen değiştireceğiz artık.'' ''Ne zaman?'' ''Önce yeni renklerimizi belirlememiz lazım. Sonra uygun kumaş bulmamız lazım.'' ''Anlaşıldı. Size bütün bunlar için bir hafta mühlet. Yetiştiremezseniz karışmam.'' Süre çok kısıtlıydı. 15 gün sonra Barhau İngiliz gemisi takımı ile önemli bir maça çıkacaklardı. Bu maç hayati bir önem taşıyordu. Profesyonel anlamda ilk maçları olacaktı. Bu sıkıntılar ve karmaşa içinde bu maça çıkmak uygun olmazdı. Yönetim kurulunu toplayıp bir an önce bir şeyler yapmak gerekiyordu. Ali Sami hemen arkadaşlarına haber verdi. Kısa sürede bir araya toplanıp renk konusunu istişare ettiler. Önce sarı lacivert renklerde karar kıldılar. Sonra vazgeçtiler. Renkleri kumaş üstünde görürsek daha iyi olur düşüncesiyle çevredeki bütün mağazaları dolaşmaya karar verdiler. Bir iki gün içinde çevredeki bütün mağazaları alt üst ettiler. Nihayet bahçe kapıdaki Şişman Yanko'nun dükkanında aradıkları kumaşları bulmuşlardı. Biri vişneye çalan koyuca bir tatlı kırmızı, öteki de turuncudan iz taşıyan tok bir sarıydı. Tezgahtar mahirane bir el hareketleriyle kumaşların dalgalarını birleştirdi. Bir saka kuşunun başı ile kanadının meydana getirdiği renk güzelliğine benzer bir parlaklık meydana gelmişti. Sarı kırmızı renkler mükemmel bir uyum sağlamıştı. Sevinçten uçacak gibi olmuşlardı. Şişman Yanko'ya fiyatını sordular. Yanko, "Bu kumaşlar çok özeldir," dedi. "Bunun için de fiyatı diğerlerinin iki katıdır. Yani metresi 32 kuruş. Size 30 kuruş yaparız." "30 kuruş mu dediniz?" Bu ifadeyi hep birlikte söylemişlerdi. Fiyat çok pahalıydı. Ellerinde avuçlarında olanların tamamını verseler ancak kumaşın parasını ödeyebilirlerdi. Bir de bu işin dikiş masrafı vardı. O da en az kumaş kadar tutardı. Bütün gözler ne yapacağız dercesine Ali Sami'ye yönelmişti. Ali Sami gayet sakin görünüyordu. Bir müddet o da arkadaşlarına baktı. Sonra Yanko'ya dönerek "Tamam," dedi. "Kumaşları alıyoruz." "Alıyor muyuz?" Ali Sami sakin sakin devam etti. "Kumaş bulmak için 2 günümüzü harcadık. Daha fazla harcayacak zamanımız yok. Bir an önce kumaşları terziye vermeliyiz." "İyi de elimizdeki para kumaşlara ancak yetiyor. Bir de bunun dikiş masrafı var." "Merak etme Asım Tevfik, dikiş için para vermeyeceğiz." Asım Tevfik şaşkınlıkta, "Bu nasıl olacak?" diye sordu. "Samiye ablam iyi terzidir, formaları o dikecek." Bu müjdeyle sevinçten uçacak gibi olmuşlardı. "Yaşasın, yaşasın!" diyerek birbirlerine sarıldılar. Peş peşe gelen şampiyonluk. Tarih 6 Aralık 1908. Sarı kırmızılı formalar hazır. Rakip Barhau İngiliz gemisi takımı. Kıran kırana geçen bir maç ve profesyonel anlamda ilk galibiyet. Profesyonel anlamda ilk maç ve ilk galibiyet. Zafer yıllarının ilk başlangıcı. İstanbul Ligi'ne dahil olma. Kalede Ahmet Robinson. Savunmada Milo, Bakiş, Adnan İbrahim, Ali Sami. Orta sahada Sabri Mahir, Bekir Sıtkı, Celal İbrahim, Hasan Basri. Forvet'te Abdurrahman Robinson, Horace, Fuat Hüsnü, İdris, Ali Emin Bülent, Klecker. Teknik direktör, aynı zamanda forvet oyuncusu olan Horace Armitage. Sezonun son maçında İmogen'e karşı alınan 11-0'lık galibiyet ve 1908-1909 sezonunda ilk şampiyonluk. Türk futbol tarihine adını yazdıran ilk şampiyon Türk takımı. Bu takım temeli 3-5 öğrenciyle atılan tohumun ve gerçekleşmez denilen hayallerin gerçeğe dönüştüğü takım. Yani Galatasaray efendileri, yeni adıyla Galatasaray. 1909, 1910 ve 1910-1911 sezonlarında peş peşe gelen 2 şampiyonluk daha. Takıma 2. şampiyonlukta 4, 3. şampiyonlukta da 5 oyuncu takviye edilmişti. Ahmet Robinson 3 sezonda sadece 4 gol yiyerek tarihi bir rekor kırmıştı. Kardeşi Abdurrahman Robinson ise İlk sezon forvet oynamış, takıma büyük katkılar sağlamıştı. Adı Müslüman, soyadı İngiliz olan bu fedakar kardeşler kimdi? Niçin böyle bir isim ve soy isim kullanıyorlardı? Bu soruların cevabını öğrenmek için isterseniz 20-25 yıl geriye gidelim. Robinson ailesi. Yıl 1890. Hindistan, İngiltere'nin sömürüsü altında. İngiliz yönetimi yerli halkı insan yerine koymuyor. Olabildiğince sert ve acımasız davranıyor. Spencer ve Sarah Robinson adlı genç çift bu yapılanlardan çok rahatsız. İngiltere'den buraya görevli gönderilirken hiç bunlardan bahsedilmemiş, hatta Hindistan'a yardım edeceğiz denilmişti. Oysa şimdi insanlar öz yurtlarında üvey muamelesi görüyor, ellerinde avuçlarında ne varsa alınıyor, yiyecek ekmeğe, içecek suya muhtaç bırakılıyorlar. Bu da yetmezmiş gibi olur olmaz işkencelere maruz kalıyorlar. Bu işe daha fazla göz yumamayız. Spencer, bu işe göz yumamayız. Haklısın hayatım, haklısın ama elimizden ne gelir ki? Biz buraya tamamen insani duygularla geldik. Muhtaca yardım edeceğiz. Onların elinden tutacağız. Ülkedeki iç karışıklığı düzelteceğiz diye geldik. Geldik de ne oldu? Ülke büsbütün karıştı. Hindularla Sihler tamamen birbirine düştü. Bizimkiler de bu kargaşayı arttırmak için ellerinden geleni arkalarına koymuyor. Sonra da kargaşayı bastırmak bahanesiyle toplu katliam yapıyorlar. Bu mu insanlık, bu mu hümanizm? İnan Sara, ben de senin gibi düşünüyorum. Kaç gündür gözüme uyku girmiyor. Kendi kendime kahroluyorum. Kendi kendine kahrolmak yetmez Spencer. Bu işe bir çare düşünmeliyiz. Dedim ya, elimizden bir şey gelmiyor. Peki sen ne düşünüyorsun? En azından şahsi tepkimizi göstermeliyiz. Geçenlerde eyalet valisi Mr. Andrew'a bahsedecek oldum. Hiç oralı olmadı. Burada en yetkili o ama dinlemiyor işte. Başka ne yapabiliriz ki? Mr. Andrew hafta sonu malikanesinde yemek verecekmiş. Biz de davetliyiz. Bütün yetkililer orada olacak. Bir fırsatını bulmuşken sıkıntılarımızı anlatalım. Belki bizim gibi düşünüp de derdini açamayanlar vardır. Bakarsın onlar da tepkilerini dile getirirler. Herkes hayatından memnun Sarah. Bizden başka durumdan kimse rahatsız değil. Nasıl olmazlar Spencer? İnsanlık geni taşıyan herkes bundan rahatsız olmalı. Bu muameleler hayvana bile yapılsa rahatsız olmalı. Tamam hayatım, tamam. Hiç kimse desteklemese de meramımızı dile getiririz. Spencer ve Sarah yemeği iple çektiler. Nihayet beklenen gün gelip çatmıştı. Misafirler şıklıkta birbirleriyle adeta yarış ediyorlardı. Yapmacık davranışlar, sahte tebessümler, samimi olmayan iltifatlar, en önemlisi de acı ve kan üzerine kurulan saltanatın verdiği şımarıklıkla atılan şuh kahkahalar. Bayan Robinson bağırmamak için kendini zor tutuyordu. Bay Robinson, eşindeki bu haleti ruhiyeyi anlamış olmalıydı ki sürekli kaş göz işareti yaparak aman sakin ol demek istiyordu. Sarah ise dudaklarını ısırarak duygularını bastırmaya çalışıyor, engelleyemediği gözyaşlarını belli etmemek için köşe bucak kaçıyordu. Hizmetliler yerli halktandı. Misafirlerin etrafında fırıl fırıl dönüyorlardı. Kısa sürede şatafatlı bir sofra kurulmuştu. Kuş sütü de dahil yok yoktu. İçkilerin biri geliyor, biri gidiyordu. Lokmalar Robinson çiftinin boğazına diziliyordu. Yemek onlar için işkence olmuştu. Bir an önce yemeğin bitmesini ve sohbet faslının başlamasını bekliyorlardı. Nihayet yenildi, içildi. Hizmetliler çarçabuk masaları temizledi. Eyalet valisi Mr. Andrew ayağa kalkarak davetlileri selamladı. Baylar, bayanlar, davetimize icabet ettiğiniz için ne kadar bahtiyar olduğumu bilemezsiniz. Bizi kırmayıp geldiğiniz için hepinize minnettarım. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizi bir araya getirmekte gayemiz sadece yiyip içmek, eğlenmek değil elbette. Sarah, yemek içmek değilse ne o zaman bal gibi yiyip içiyor, elin ülkesinde krallar gibi yaşıyoruz işte demek istiyor, kendini zor tutuyordu. Öyle ya, her hafta farklı kesimlerle yapılan bu toplantılar, bu sefahat, bu yeme içmeler eğlence değil de neydi? Ülkemizin güzelliklerini terk edip yaban ellere geldik. Yoksulluk, sefalet, geri kalmışlık diz boyu. En önemlisi de medeniyetten nasibini almamış insanlar topluluğu ile iç içeyiz. Üzerine güneş batmayan bir imparatorluğun evlatları olan bizlere böyle bir yerde yaşamak yakışmıyor ama ne yapalım? Devletimizin âli menfaatleri için katlanmak zorundayız. Bu sözlerden sonra salonda müthiş bir alkış kopmuştu. Bravo, var ol sesleri dakikalarca sürdü. Mr. Andrew konuşmasına devam etmek istiyor ama bir türlü fırsat bulamıyordu. Alkışlar bitip herkes yerine oturunca fazla söze ne hacet dedi. Söylemek istediğim her şeyi sizler alkışlarınızda söylediniz zaten. Asıl siz var olun. Ülkeniz ve atalarınız sizlerle gurur duyuyor. Bu sözler yeni bir alkış tufanı demekti. Bravo, var ol sesleriyle alkışlar birbirini izledi. Mr. Andrew çok mutlu olmuştu. Gözlerini misafirlerin üzerinde tek tek gezdirerek, "Madem ki istişare etmek için bir araya geldik, buyurun söz sizde," dedi. İşte beklenen an gelmişti. Spencer söz isteyerek ayağa kalktı. Oldukça sakin görünüyordu. Zaten asil bir beyefendiydi. Kendine yakışır bir üslupla, "Değerli dostlar, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum," dedi. Yüksek müsaadelerinizle bu nazik misafirperverliklerinden dolayı Sayın Valime ve değerli eşleri hanımefendiye öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bu sözler yeni bir alkışın kopmasına yetip artmıştı bile. Alkışlar kesilince yine bütün nezaketini takınarak Sayın Valim dedi. Az önce buyurduğunuz gibi üzerine güneş batmayan bir imparatorluğun fertleriyiz. Bunun için Tanrı'ya ne kadar teşekkür etsek azdır. Yani bu durum bir gurur vesilesi olmalı ama bizim dışımızdaki insanları küçük görme, onlara zulmetme hakkı vermemeli. Bu sözler salonda adeta şok etkisi yapmıştı. Herkes neler oluyor dercesine birbirine bakıyordu. Spencer şaşkınlığı fırsat bilerek sözlerine devam etti. Değerli büyüklerimiz bizi buraya gönderirken âli menfaatlerden bahsetmemişti. Hatta oradaki insanlara zulmedin, onları sindirin, ellerinde avuçlarında ne varsa alın, yiyecek ekmeğe muhtaç edin dememişti. Mr. Andrew şaşkınlığını atar atmaz Spencer'ın sözünü kesti. Ne demişti peki? Gidin o yabanilere hizmet edin, bitlerini temizleyin, karınlarını doyurun, sırtlarını sıvazlayın, sonra da geri gelin mi demişti? Dikkatinizi çekerim Mr. Spencer, bu ülke bizim sömürgemiz, burada yaşayan yabaniler de kölemiz. Bizim işimiz bu yabanilere acımak değil, onlara medeniyet öğretmektir. Medeniyet ve kölelik. Sayın Vali, siz ya ne dediğinizin farkında değilsiniz ya da bu kelimelerin manasını bilmiyorsunuz. Bu sözleri Sarah söylemişti. Misafirler şok üstüne şok yaşıyorlardı. Bu kez de bütün gözler onun üzerinde toplanmıştı. Sara, valinin gözlerine dik dik bakarak sözlerine devam etti. Tanrı katında herkes eşittir Sayın Vali. İnsan insandır. İnsan insanın kölesi olamaz. Medeniyet kelimesiyle köle kelimesi yan yana gelemez. Bu böyle birine. Mr. Andrew neye uğradığını şaşırmıştı. Bu insanlar artık fazla oluyordu. Hadlerini bildirmenin zamanı çoktan gelmiş de geçmişti bile. Sesini iyice yükselterek, ''Haddinizi bilin Mrs. Robinson!'' diye bağırdı. Karşınızda koca eyalet valisi var. Lütfen başımıza rahibe kesilip bize din dersi vermeye kalkmayın. Şunu iyi bilin. Tanrı iki kısım insan yaratmıştır. Birinci kısım efendilerden, ikinci kısmı ise kölelerden oluşur. Köleler sadece ve sadece efendilerine hizmet eder. Bu ülkedeki insanlar da bizim kölemizdir, o kadar. Bu tartışmayı burada kesmek istiyorum. Daha fazla uzayıp da ağzımızın tadını bozmayalım. Sarah vazgeçecek gibi görünmüyordu. Bir sürü zavallı öz yurdunda köle hayatı yaşarken, işkencelerle inim inim inlerken, ahlar vahlar göklere yükselirken, siz hangi ağız tadından bahsediyorsunuz Sayın Vali? O lokmalar kurşun olup midenizi delmiyorsa, yudumladığınız içkiler burnunuzdan geri gelmiyorsa, hiç kimse medeniyetin M'sini ağzına almasın lütfen. Sarah'ın son sözleri valiyi iyice çileden çıkarmıştı. Bu ne cüret? Mrs. Robinson, susun lütfen. Dua edin ki misafirimizsiniz. Ne o? Yoksa bana da mı işkence edersiniz? Güzelim havayı berbat ettiniz. Biraz daha devam ederseniz eşinize ve size yol göstermek zorunda kalacağım. Az önce de dediğim gibi bu tartışmayı burada kesiyoruz. Artık bir kelime bile istemiyorum, tamam mı? Salonda bulunanlar da kendi aralarında söylenerek valiye destek verdiler. Tartışma böylece bitmişti ama Spencer'la Sarah rahatlayacağız derken büsbütün huzursuz olmuşlardı. Nasıl bir anlayıştı bu? Nasıl bir insanlıktı? İnsan insana nasıl kölesi olurdu? İnsan insana nasıl zulmederdi? Vahşi hayvanların bile yapmadığını insan insana nasıl reva görürdü? Bütün bunlar medeniyet adına yapılıyordu. Medenilik bu ise medeni olmak nasıl bir şeydi acaba? Sükunet sağlanınca vali yerine oturmuştu. Misafirlerden biri, efendim dedi, sıkıntılarımız yetmemiş gibi şimdi de Müslümanlık modası başladı. Sih ve Hindular akın akın Müslüman oluyor. Böyle giderse Sihleri ve Hinduları mumla arayacağız. Biliyorum, bunun için de gerekli tedbirleri alıyoruz. Yetkililere emir verdim. O dine meyledenleri adım adım takip edip sindirmeye çalışacaklar. Patronlara baskı kurup işten attıracaklar. Devlet yetkilileri de tasfiye etmeye başladılar zaten. Aşırı gidenleri de kırbaçlayacaklar. Yine de uslanmazlarsa zindana atılacaklar. Ne yaparsak yapalım, adamlar çığ gibi büyüyor efendim. Diğerleri gibi miskin de değiller. Sürekli hareket halindeler. Gençler üzerinde çok etkinler. Öyle baskıyla falan sinecek gibi görünmüyorlar. Siz hiç merak etmeyin. Kısa bir süre sonra adlarını bile duymayacaksınız. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne gerekiyorsa onu. Yıldırma, sürgün, imha. Spencer ve Sarah duydukları şeylerle iyice dehşete düşmüşlerdi. Bu nasıl olurdu? İnsanlar dini tercihlerinden dolayı nasıl hor görülürdü? Nasıl işlerinden edilirdi? Yıldırma, sürgün, imha bunlar ne biçim ifadelerdi? Bütün bu sözleri medeniyetin beşiği olduğu iddia eden bir ülkenin temsilcisi olan vali söylüyordu. Bu ülkenin seçkin insanları da itiraz etmiyordu. Bu nasıl bir şeydi? Doğup büyüdükleri ülkede sürekli medeniyet şarkıları söyleniyor, devamlı insan haklarından dem vuruluyordu. Medeniyetin beşiği oldukları iddia ediliyor, medeniyetten nasiplenmemiş milletlere medeniyet öğretildiği anlatılıyordu. Demek ki yıllardır uyutulmuşlardı. Demek ki gerçeğe uyanmak için Hindistan'a gelmeleri gerekiyordu. İkisi de aynı şeyleri düşünüyor, ikisi de üzüntüden kahroluyor, göz göze gelerek birbirlerini teselli etmeye çalışıyorlardı. Gözlerini birbirlerinden ayırdıklarında bütün gözlerin kendi üzerlerinde olduğunu gördüler. Bütün insanlar gözlerini dikmiş onlara bakıyordu. Gecemizi berbat ettiniz der gibi bir halleri vardı. Burada daha fazla duramazlardı. Validen müsaade isteyip oradan ayrıldılar. Ayrım sonu, sayfa 51.